Merhaba basketbol severler. Europos'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Buğra var yanımda her zamanki gibi. Buğra merhaba, hoş geldin.
Merhaba Pelin, hoş bulduk.
Evet, biz bu podcast'i şimdi 11 Mayıs akşamı çekiyoruz. Az önce Euro Cup'ta Fırıt'ta Ekstra Bursaspor'un final mücadelesini izledik. Gerçekten çok güzel bir mücadele verdi. Evet, kaybetti belki ama mücadelesi takdire şayandı. Sen ne dersin Buğra?
Ya ben zaten hani birazdan detaylarına da gireceğiz bu karşılaşmanın. Hani Euroleague'den biraz çıkacağız ama bu çok değerli bir
Tabii ki.
zaten serüvende Bursaspor'un bu sezon yaşadığı. Ondan konuşacağız ama ben yürekten, canı gönülden tebrik ediyorum Bursaspor'u. Bu hani detayları sonra tabii yine konuşacağız az önce söylediğim gibi de. Yani bütün sportif şeylerden bağımsız, hani nasıl diyeyim, yani istatistiklerden, işte buraya nasıl geldiklerinden, nasıl bir oyun ortaya koyduklarından bağımsız, yani Anadolu'dan çıkan, hatta yani nispeten yeni bir takımın Euro Cup gibi köklü bir organizasyonda finale kadar yürümesi, hem de bunu deplasmanda bir turne yaparak gerçekleştirmesi, hakikaten yani diyecek söz bulamıyorum. Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum bize bunları yaşattığı için Bursaspor'a.
Evet, şimdi aslında ben kalamayacağım yayında. Böyle bir de sürpriz yapalım dinleyicilerimize. Aslında bu dönem neden bu kadar sessiz kaldık? Biraz onun da açıklaması olacak. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, ben doktora yapmaktayım ve doktora yeterlilik sınavına hazırlanıyorum. Hatta 2 hafta sonra sınavım var. Bu dönem onunla çok fazla meşguldüm. O yüzden yani ben maçları çok fazla takip edemedim. Yani mesele sadece oturup burada 1-2 saat podcast çekmek değil. Ben maçları aktif olarak çok takip edemediğim için biz de dolayısıyla böyle aktif bir şekilde bölüm çekememiş olduk. Ama şimdi çok şey oldu. İşte Anadolu şey oldu bitti. Anadolu Efes Final Four'a yükseldi. Fırıtti Ekstra Bursa Spor Euro Cup'ta final oynadı. O yüzden çok da beklemek istemedik. Biz de şöyle bir şeye karar verdik. Ben bir dedim selam vereyim sevgili dinleyicilerimize. Daha sonra sizi Buğra'nın güzel sohbetiyle, güzel değerlendirmeleriyle baş başa bırakayım. Ben yine burada yanı başında olacağım ama kulaklığımı takıp yine o çalışma masama gömüleceğim. Sizlerle 2 hafta sonraki bu serüvenim artık bittiğinde görüşmeyi ben de dört gözle bekliyorum. Size keyifli sohbetler diliyorum şimdiden. Bana da şans dileyin lütfen.
Evet, şimdi pek alışık olmadığınız şekilde hem programı ben sunacağım hem de yorumlar yapmaya çalışacağım. Pelin'in yerini doldurmaya çalışacağım pek mümkün olmasa da. Yani şimdiden sürçülisan edersem affola. Çünkü tek başına konuşmak gerçekten bazen ne söylediğini unutmaya sebep olabiliyor. Yani karışıklıklar olabiliyor, şimdiden özür dilerim. Tabii ki Pelin bahsetti az önce, uzun zaman oldu, biz bu podcast serisine bir ara vermiş gibi olduk elimizde olmayan şartlardan dolayı. Ben basketbolun içinde, sporun içinde kalmaya devam ettim ama farklı yayın organlarından zaten bu çalışmalarımı sürdürüyorum ben de. Ama bu Europod serisini maalesef küçük bir ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi devam edecek olursak, tabii ki çok sular aktı Euroleague'de. Çok şeyler değişti biz son bölümü çektiğimizden beri. Ama oraları artık zaten birçok yayıncıdan ya da işte spor sitesinden dinlediniz, öğrendiniz, okudunuz, izlediniz. Öyle söyleyeyim. Oraları tekrar hani açmaya gerek yok. Zaten o da programı çok uzatacaktır. Ben şuradan başlamak istiyorum. Euroleague'de Final Four öncesi playoff eşleşmelerinden bahsedeceğim. Yani takımlar oralarda nasıl performans gösterdiler, neler kendi adlarına, neleri doğru yaptılar, neleri yanlış yaptılar ve onların sonucunda ortaya çıkan Final Four eşleşmelerine değineceğiz ardından. Ama ona gelmeden az önce yarım bıraktığımız konuya ben devam edeyim. Sıcağı sıcağına bir gelişme. Şimdi Euro Cup'ta bir Bursaspor rüzgarı esti. Yani bunu taraflı tarafsız, hani yani taraflı tarafsız derken zaten bütün Türkiye'nin Bursaspor'u desteklediğini hepimiz hemfikirizdir. Ama dünyada da yani Bursaspor'un ne kadar büyük ses getirdiğini ben buradan söyleyeyim. Hani en azından çok gündemi yoğun takip edememiş olanlara, Avrupa'da Bursaspor'un ne büyük bir hani iş başardığını, nasıl ölçüde bir sarsıntı yarattığını gerçekten hani tarif etmek kolay değil yani. Çünkü şöyle bir serüven var herkesin bileceği üzere. Şimdi Euro Cup açıkça söyleyeyim zaten hani birçoğu insan NBA izliyor artık. Bunu her seferinde konuşuyoruz. İşte ondan kalan pazar payı, izlenme payı ya da işte tutkunlar Euro Lig'e meylediyorlar. Bir de bunun altında Euro Cup var. Euro Cup çok köklü bir organizasyon olmasına rağmen sadece takımları Euro Cup'ta mücadele eden taraftarlar çok yani kısıtlı yüzdelerdeki ağır basketbol fanatikleri ve yani spor medyası tarafından takip edilen bir organizasyon. Bu yani yalan olmasın bu böyle. Ama yani bir temsilcimiz olduğunda biz de gözlerimizi her zaman Euro Cup'a çevirmekten çekinmiyoruz Türk halkı olarak. Bunu örneklerini de gördük zaten Galatasaray kazanırken, Darüşşafaka kazanırken ya da işte takımlarımız final yürüyüşü, yarı final yürüyüşlerine çıktığında ve biz Euro Cup olsun, Euro Challenge olsun, işte Basketbol Şampiyonlar Ligi olsun. Yani Euro Lig'e göre ve NBA'ye göre izlenme oranı düşük ligler olsa bunları sonuna kadar takip ettik. Şimdi neden bunu anlattım? Bursaspor'un büyük başarısını konuşacağız ama Bursaspor gruplardayken Brut Dijkstra ve Bursaspor kimse onların buraya geleceğini beklemiyordu ve tahmin ediyorum ki yani bu saydığım grup dışında Ekstra Bursaspor'un maçlarını kimse izlemedi. Şimdi Bursa grupta bu kadar yüksek bir grafik gösteremedi zaten. O yüzden de hani bilmeyenler için söyleyeyim. Deplasmanda bir seriye tutulmasının sebebi de bu oldu eleme maçlarında. Çünkü saçma sapan bir Euro Cup formatı vardı bu yıl. Grupta yukarı sıralarda yer alan takımlar turnuva sonuna kadar alttan gelenlere göre ev sahibi avantajını korudular. Bu da bu finalde bile geçerli oldu. Yani belki final tarafsız sahada ya da çift maçlı bir sistemde oynansa çok daha mantıklı olabilirdi. Ama tabii zaten hani Euro Lig ve Euro Cup aynı yönetim. Euro Lig yönetiminin ne kadar da basiretsiz bir yönetim olduğunu da biliyoruz. Böyle bir işte anca onlardan beklenirdi. Şimdi konuya dönersek, yani Bursaspor çok izlemedik ama Bursaspor orada nasıl gruplarda nasıl basketbol oynayabileceğinin örneklerini bize sundu. Hani Bursaspor yoktan var olmadı ama dediğim gibi orada böyle büyük bir performans gösterebileceği tahmin edilemiyordu. Bu takım iyi bir yapılanmayla, Dušan Olimpijević'in yönetiminde kadroya takviyeler yaparak gelecekte daha iddialı, Avrupa kupalarında sürekli belli bir standart yakalayan ve Türkiye Ligi'nde playoff yapan bir takım olması bekleniyor. Ama bazen böyle olur. Takımın hamuru birbiriyle bir anda tuttu. Yani sezon ortasında takım oturduktan sonra, herkesin rolleri belli olduktan sonra takımın birbiriyle kimyası, hamuru tuttu. Ve Bursaspor kazanmanın da verdiği nasıl diyeyim özgüvenle finale kadar yürümeyi başardı. Yani Partizan'ı turnuvanın en büyük favorilerinden işte bütün Türk spor severlerinin de yakından tanıdığı Jelko Obradovic yönetiminde yeniden diriliş hareketini başlatan Partizan'ı Belgrad'da yenmeyi başardı Bursaspor uzatmalarda. Onun sonrasında Ljubljana'da, Slovenya'da yani hem Slovenya'nın köklü bir takımı Ljubljana. Hem de kadrosunu şimdi tek tek saymaktan ziyade hani şöyle söyleyeyim. Yani eski NBA patentli Sloven yıldızlar. İşte Avrupa'da isim yapmış hem Sloven hem Avrupalı Amerikalı yıldızlar. Onlardan oluşan bir takımdı. Evet biraz veteran bir takımdı Olimpia ama Euro Cup'ta da veteran takımların bence çok iş yaptığını geçmiş dönemlerde gördük. Şöyle söyleyeceğim ya atmosfer olarak Partizan çok başkaydı. Sırbistan deplasmanı. Oradan çıkmak çok daha zordu kesinlikle. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bence Ljubljana'da orada kazanmak, yani o takımı yenmek Bursaspor için çok daha zordu. Ya da herhangi bir takım için çok daha zordu. Bence çok daha komple bir takım Ljubljana. Ve o sebeple de hani oradan da galip çıkmak çok büyük bir başarı oldu Bursaspor için ve şunu da ispatladı Bursa. Ne Partizan maçı tesadüf, ne o grupta hani gösterdiği kıpırdanma, ne Türkiye Ligi'ndeki hareketten ve oyuncuların O gösterdiği hani günlük başarıların aslında herkesin bir rolü olduğu için gün gün onlara paylaştırıldığını bize kanıtlamış oldu. Yani hani ani çıktı işte Andrew Andrews o gün takımı kurtardı, şans Bursa kazandı gibi bir şey değil. Herkesin bir gün yıldızının parlayabileceği kompakt bir takım olduğunu biz gördük Bursaspor'un ve gurur duyduk ülkemiz basketbol adına. Ondan sonra zaten atletik bir takım olan ama nispeten iki rakibe göre zayıf olan Andorra, BC Bank Andorra ile karşılaştılar. Onlar da İspanya Ligi'nde kendilerine yer buluyorlar. Orada sürekli yıllarca mücadele eden bir takım. Etkili olduğu zamanlar da oldu ama bu sene zaten kötü bir performans sergiliyorlardı. Ama bir şekilde Euro Cup'ta yarı finale kadar gelmeyi başardılar. Orada da Andorra'yı deplasmanda yendik. Hem de önceki iki maça göre daha rahat bir galibiyet aldık. Ben biraz orada aslında korkuyordum. Çünkü atletik bir takım ve sahasında ivme yakaladığında bozabilen bir takım rakipleri. Aynı hani aslında Bursaspor gibi bir nevi yani. Yetenek olarak biraz daha zayıftı Andorra ve o zayıflıklarından iyi istifade ettik. Finale geldik. Şimdi lafı çok uzatmayayım. Finalde bugün Virtus karşısında favori olmadığımızı kime sorsanız söyler. Çünkü yani Bursaspor başkanına sorsanız da söyler. Alim Pjevic'e sorsanız da oyunculara. Ama bu şu demek değil. Biz zaten kaybedecek. Hayır, biz kazanabilirdik de. Öyle bir oyun ortaya da koyduk. Ama yani nüanslar işi belirledi. Ben Virtus Bologna'nın çok iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Sistemsel ve taktiksel olarak. Ama oyuncularından beklediği verimi alamadığını da söyleyebilirim koç Sergio Scariolo'nun. Bu bizim işimize yaradı. Çünkü eğer bu sistemle, bu oyun planıyla Virtus Bologna herkesten yani o günlük katkıyı alabilseydi açıkçası biz daha büyük bir böyle nasıl diyeyim yani final maçında daha büyük bir hayallerimiz kırılabilir. Ümitlerimiz kül olabilirdi. Yani tabii ki hani finale kadar gelmek zaten başarı. Bursaspor şampiyon olmuş gibi kabul ediyoruz ama hani oradaki gömlek siklet farkını sanki biraz daha hissedebilirdik. Ama biz maçın içinde kaldık yani biraz Virtus'un o istediği şeyi bulamadığını düşünüyorum ben skor özellikle hücum tarafında. Tabii bunda Bursaspor'un da payı var. Yani Bursaspor elinden gelen çabayı gösterdi. Mücadelesinin sonuna kadar ortaya koydu. Ancak yani küçük olumsuzluklardan bahsedecek olursak şimdi finale gelmiş bir Bursaspor'u ben eleştirmek bana düşmez. Bu başarıya imza atmak öyle göründüğü kadar kolay değil ama hani ben oyun anlamında yani taktiksel olarak biraz bir şeyler söylemek gerekirse Bursaspor bir defa çok top kaybetti. Şimdi İtalya deplasmanında Virtus Bologna gibi yani 12 oyuncusundan belki 10 tanesi, 11 tanesi çok tecrübeli oyunculardan oluşan bir takıma karşı bu kadar top kaybetmek gerçekten hangi takım olursanız olun sizi bir kere çok zorlayacaktır yani. Biz o top kayıplarını maalesef bir türlü azaltamadık. Ya bunda hem Virtus Bologna'nın çok sert oyunu, iyi savunması ve Bursaspor'un kısıtlı kadrosunda gelen faul problemleri ve yorgunluklar neticesinde biz bu hani top kayıplarını maalesef zaten aza indirmemiz çok zordu ama şöyle de kaybettiğimiz toplar var. Biraz konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu söyleyeceğim. Hani belki bana buradan kızanlar olabilir. Şey konusunda ya nasıl konsantrasyon? Aslanlar gibi mücadele. Bence de aslanlar gibi mücadele ettiler ama ben sanki Bursaspor'u Partizan maçında, Ljubljana maçında, Andorra maçında ya da yani son Türkiye Ligi maçlarında çok daha konsantre görüyorum. Şöyle söyleyebilirim. Yani sanki finale gelince hani zaten burada kazanmak çok tırnak içinde önemli değil. Tabii ki şampiyonluk önemli ama hani buraya gelebilmekti zaten yani zafer. Bursasporlu oyuncuları ben biraz rahatlamış gördüm. Biraz orada ben Bursa'nın daha çetin mücadele etmesini isterdim. Korakor mücadelesini beklerdim. Daha çok kırmalarını beklerdim. Yani yine tırnak içinde söyleyeyim hani basketbol tabiriyle. Orada biraz zayıf kaldı ama bunlar olur. Yani final tecrübesi eksikliği İşte yorgun bir takım olması Bursa 6 kişilik rotasyonla oynuyoruz. İşte Metin ile Ömer Utkuağlı eklersek 8. Onlar da bugün fazla da süre almadılar. En son Rucevski sahanın kenarında yüzü üstü yatarken gördüm ben. Fizyoterapistler bayağı uğraşıyorlardı yani. Adam şey dedim, çünkü son attığı bu şuttan sonra ben bittim dedi Alimpiyeviç'e. Çıktı, hani öyle zorlu bir yerden geldi Bursa. Şimdi şöyle diyelim, yani burayla ilgili son toparlarsak, fazla da hani sizleri sıkmak istemiyorum. Tek bir ses var, böyle hikaye anlatıyor gibi oldum biraz. Bursaspor'un finale giden öyküsü falan gibi. Hani işin şakası bir yana, tekrar ben canı gönülden tebrik ettiğimi söylemeliyim Furuk Dextre Bursaspor'u. Bu yapıyı kuranlara, bu yapının böyle şimdiye kadar düzgün işlemesinde emeği geçen herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım böyle bozulmadan devam eder Bursa'nın yürüyüşü diyelim. Şampiyon olan Virtus'u da tebrik ediyorum. Şimdi hani malumun sonu gibi bir şey oldu ama yani çok kaliteli kadro. Başta Sergio Scariolo gibi yani büyük bir hoca var. Daha çok milli takımlar düzeyinde. Ama kulüpte de başarıları vardı hocanın, sanki 90'lı yıllarda mıydı, daha öncesinde miydi şimdi tam hatırlamıyorum, ama yani genel olarak kariyerinde çok büyük başarılar olan bir hoca, çok tecrübeli bir hoca. Onların da bu kurduğu yapının başarılı olması zaten bekleniyordu ve malumun sonu oldu. Aynı şeydeki gibi, o konudan da çok kısa bahsedeyim. Tabii ki basketbol Avrupa Kupası'nda, Europa Cup'ta Bahçeşehir Koleji de şampiyon oldu. Biz yani o liglerde en son Karşıyaka'nın finali vardı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. Onun için de özel bir bölüm yapmıştık. Şimdi çok vakit ayıramadığımızdan bahsettiğimiz için bir özel bölüm çekemedik Bahçeşehir Koleji için. O maalesef hani o yoğun döneme denk geldi ve şampiyonluğu buradan kutlayamadık. Şimdi sırası gelmişken onları da şampiyonluk için tebrik ediyorum. Erhan Arnak da profesyonel kariyerinin ilk yılında gerçekten Avrupa Kupası kazanarak böyle acayip özgüvenle başladı. Bahçeşehir de orada yatırımlarını devam ettiriyor. Hani harfi harfine Bursaspor'la ilgili söylediğin ne varsa onlar için de geçerli. Orayı korurlarsa o, yani o seviyeyi önümüzdeki yıllarda, pardon, önümüzdeki yıllarda yani iki Türk takımını da çok daha iyi yerlerde görebiliriz. Hem bildiğim kadarıyla Bahçeşehir'in Bursa'ya göre biraz daha da finansal olarak önde olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Tarık Black falan vardı kadrolarında. Gerçekten o seviyelerde oyuncuları oynatabilmek bile büyük mesele ve yatırımların karşılığını aldıklarında görmek güzel. Şampiyonluğu için tekrar ben tebrik edeyim Bahçeşehir Koleji'ni. Onu da umarım daha iyi yerlerde görürüz. Hani Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıların geldiğini görürüz veya artık Euroleague organizasyonlarına girmek isterler mi ileride? Onu o zaman konuşuruz. Şimdi isterseniz yavaştan gelelim bizim her zaman konuşmaktan zevk aldığımız ama Euroleague yönetiminde katlettiği, hani izleyenlere böyle nasıl diyeyim, yani keyiflerini iki katına çıkaracak hamleler değil de keyiflerini kaçıracak hamleler yapmalarına rağmen hastalık derecesinde takip ettiğimiz Euroligi. Biz de böyle seviyoruz demek ki Euroligi. Böyle bir organizasyonun fanatiyiz. Yapacak bir şey yok. O yüzden buradan da bir tek Euroleague yönetimine sistemlerimi ileteyim. Ha şimdi diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Hani ortada bir şey yok. Ha şimdi sezonun geneliyle alakalı. Ben Euroleague yönetiminin gene çok anlamsız kararlar verdiğini düşünüyorum. Bunları belki hani şeyde konuşuruz, sezon bittikten sonra bir bölüm çektiğimizde yaz aylarında Euroleague yönetimini yine eleştiri yağmuruna tutarız. Bunu şimdi söyleyip geçmek istedim. Bir şey daha söyleyecektim Euroleague'e adım atmadan. Miloš Teodosic maçın MVP'si oldu, final maçının MVP'si. Kendisi loser bir karakter olarak bilinir. Aslında çok yetenekli olmasına rağmen. Ama bu maçta çok iyi oynadı. Bizi yıkan noktalardan biri de oldu. Ama şöyle söyleyeyim. Miloš Teodosic Virtus bu arada çok bence saygıdeğer bir takım. Herkes maçtan sonra Bursaspor'u tebrik etti. Teodosic işte buna dahil ama ben saha içinde Teodosic kadar antipatik bir insan hiç tanımadım. Buradan da ona sataşmadan geçmek istemedim. Yani saha dışında daha efendi bir karakter olarak görünüyor ama hani sanki Emre Belözoğlu gibi. Herkes şey diyor ya, Emre Belözoğlu saha dışında mükemmel insan, maça gelince çıldırıyor. Yani Teodosic gereksiz bir ortalığı germeye, maçı böyle ibreyi kendilerine çevirmek için İşte tecrübeli Yugoslav işi hareketlere girişti. İspanyollar da çok sever bunu. O biraz maçın tadını kaçırdı. Onun dışında her şey çok iyiydi organizasyon olarak. Onu da söyleyelim ve devam edelim. Şimdi isterseniz Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi diyeceğim ama keşke size sorabilseydim buralarda bir şeyler. Ve sizden gelen cevaplara göre hangisinden başlayacağımı söyleseydim. Şimdi Final Four dedin, Playoff dedin. Fenerbahçe ne alaka diyeceksin. Fenerbahçe çok kısa değinmeden geçmek istemiyorum. Temsilcimizin çünkü sezon sonuyla ilgili de çok konuşamadık. Fenerbahçe'den başlayayım o zaman. Kendim karar vermek zorundayım maalesef. Fenerbahçe'den başlayayım. Ya Fenerbahçe o bir dönem yakaladığı ivme bizi ümitlendirmişti. Ama ondan sonrası Fenerbahçe için iyi olmadı. Takım bir şekilde havayı yakalayamadı. O Bursa'da yakalanan havanın tam tersi Fenerbahçe için geçerli oldu. Şimdilik ilk sezon Georgevic ve öğrenciler için başarısız geçti diyebiliriz. Ama burada başarısızlığın bence nedenlerinin aranmaya gidilmesi lazım. Ben şimdi hocayı mesela sezon başı istemeyenlerdenim. Ama şey diyenlerden de değilim. Ya işte Itudis gelsin, yok bilmem kim gelsin. Onu şampiyon yapan gelsin, bunu şampiyon yapan gelsin. Bizim biraz taraftar kültürümüzde ve kulüp yönetme kültürümüzde böyle bir durumlar var. Ya hiç öyle o gelsin, bu gelsin şeyi değiştirmiyor. Yani siz iyi bir yapılanmaya gitmezseniz orayı değiştirmiyor. İşte Andrea Trinchieri gelsin. Siz Obradovic gibi bir hocanın elinden çıkmış bir takım. Tabii ki koç konusunda arayışa düşmesi çok normal. Çünkü Avrupa'nın zirve hocalarından birisiyle çalışıyorsunuz yıllarca ve oradan sonra boşluğa düşmeniz normal. Buralarda da arayış normal. Gelen hocalar da kalitesiz değil. Benim Georgevic'i istememin sebebi ben Erdem Can'a artık güvenilmesi gerektiğini düşünüyordum ama orada farklı senaryolar oldu. Şimdi yine hoca değiştirmek, yani yine yeniden bir yapı kurmak. Bilmiyorum, Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Ya orada yani bilmiyorum, yönetimin de artık ne bileyim, yani şimdi oraya diyecek bir şey bulamadım da sanki böyle futbol takımının yaptığı hatalar basketbolda da yapılmaya başlandı gibi, orada da böyle bir sanki yönetimsel bir ufak çaplı kriz olduğu görülüyor. Yani yanlış transferler, işte kimseye sorulmadan yapılan transferler vesaire konuşuluyor sürekli. Yani Fenerbahçe'nin problemi bu. Yani playoff'a kalamaması sürpriz mi oldu? Çok değil. Şansları vardı ama %50 %50. Ama ben şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir karar verme süreci olacak tekrar. Ben olsam Georgevic'i istememe rağmen, ben yani şahsi olarak ben Georgevic'le devam ederdim. Çünkü yeni hoca yeni bir yapılanma demek. Transfer bütçesini arttırmayacaksa Fenerbahçe, İki katına çıkarmayacaksa ya da 1,5 katına. Ya Itudis'i getirmenin de bir anlamı yok. Itudis'in ben açıkçası şeyde başarılı olduğunu görmedim. Yani böyle çok zayıf kadrolarla, yani CSKA Moskova gibi bir takımın başına oturup şunu alın bunu alın demek de olmuyor. Yani Mike James'i gönderin işte yerine şey gelsin, Kevin Pangos gelsin falan. Hani öyle yapmayacaksanız ya yani Itudis çağrı olmaz. Belki Trinchier olabilir ama bunu da işte yaz sezonunda konuşuruz. Fenerbahçe'ye buradan geçmiş olsun diyoruz. Playoff dışında kaldılar uzun. Umarım hak ettikleri yere dönerler. Türk takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'yi de hep yukarılarda görmek en büyük temennimiz. Şimdi gelelim Efes ve diğer playoff eşleşmelerine. Efes yani aslında daha yukarıdan girebilme ihtimali vardı Efes'in. 5'ten ya da 4'ten. Sezon sonu yaklaştı ama Efes yine maç kaybetti oralarda ve artık bu maç kayıpları bilinçli miydi yoksa yani tamamen formla alakalı mıydı, hani sıra seçmek için miydi bilmiyorum ama o kısmını. Efes 6. olabildi Aslında Rus takımları da ihraç edildikten sonra Efes'in dediğim gibi çok daha yukarılara çıkabilme potansiyeli vardı. İlk dörde girse ev sahibi avantajını yakalayacaktı. Onu kaybederek aslında küçük bir dezavantaj. Biz yani Efes şimdi turu atladı ya, o yüzden küçük bir dezavantaj diyorum. Normalde aslında saha avantajını kaybetmek bayağı zorlayıcı bir durum. Hani basketbolda elemeli ve serili maçlarda. O yüzden hani 6. sıra bizi biraz korkuttu. Ama şöyle söyleyeyim, 3. sıradan da Olimpia Milano'nun gelmesi eminim ki Euroleague'i yakından takip edenleri, Efes'i destekleyenleri, Efes yönetimine derin bir oh çektirmiştir açıkçası. Şimdi diyeceksiniz ki neden Milano'da 2-3 yıldır başta Ettore Messina gibi tecrübeli bir koç, işte büyük paralar harcıyor, yapılanma sağlam. Ama şunu söyleyebilirim, Milano, Armani Milano tüm bunlara rağmen oraların en az gediklisi olan takım son yıllarda. Daha yeniler yani. Bu bir bize artı sağlayan. Milano tek düze bir takım. Yani yaratıcılık problemi yaşayan bir takım. Bu ikinci avantajı oldu Efes'in. Ve üçüncü avantaj da seyirci baskısını çok daha az hissedeceğimiz bir salona gitmiş olduk. Hani ev sahibi avantajı olmayan bir seride. Şimdi bu üç avantaj karşımıza çıkınca Efes'i Milano'yu eleyebilme ihtimali olduğunu söyledik. Yani sadece zaten bu üç avantaj değil. Geçen senenin şampiyonu, ondan önce finalist, bu takım herkesi yenebilir. Kimse şaşırmaz ama hani bu kötü geçense, bence kötü geçen bir sezon vardı normal sezonun ardından. Buraya gelindikten sonra karşında Milano'yu bulmak bence Efes'in isteyeceği bir şeydi. Yani Olympiakos'u belki isteyebilirlerdi hani Milano haricinde, ama Olympiakos gerçekten Pire'de salondan galibiyetle çıkmak bizim için çok daha zor olabilirdi. Yani hani isim isim baktığımızda belki Olympiakos daha aşağıda kalan bir kadro, ama orada mücadele gücünün yüksek olduğunu ve seyirci avantajının çok daha fazla olacağını eklemeden geçmeyelim. Neyse, Efes güzel bir eşleşme yakalamış oldu. Zira onu da ekmeğini yedi yani, 3-1 ile yedi. Deplasmanda maç kazanmak önemliydi. Deplasmanda kaybettiğimiz maçta bile son anları oynayacak kadar maçın içinde kalmamız önemliydi. Hiçbir zaman Milano'nun hakimiyetine, tüm seride hiç Milano'nun hakimiyetini hissettirmemek çok önemliydi. Zaten böyle olunca Milano'yu aslında böyle nispeten kolay görünen bir seriyle eledik. Yani baktığımızda maçları izlediğimizde maç Milano'ya da geldi. 2-2 de olabilirdi bu seri. 3-2 Milano da alabilirdi. Hani gelmedi değil, ama Milano hiç bu serinin başrol oyuncusu gibi olamadı. Yani 3. sıradan sanki Efes girmiş gibiydi ve favori Efes gibiydi. Onu Ettore Messina dahil ve oyuncular dahil, Milano oyuncuları dahil herkes hissediyordu. Bu çok açıkça okunuyordu beden dillerinden. Ve tabii ki Milano'nun yaşadığı sakatlıklar da burada ön plana çıktı ve Milano onlardan daha çok etkilenen taraf oldu sakatlıklardan. Biz de tabii ki Rodrik Bobo ve Kurnoslav Simon'dan, belki seri boyunca diyeyim yani, oldukları maçlarda çok verim veremediler. Yararlanamadık, çok önemli iki kısadan yararlanamadık, ama bu bize biraz şeyi gösterdi. Getirdi daha doğrusu. Zaten Bobo ve Simon'un bu sezonki performansları çok, yani ışık saçan bir şeyleri yoktu, görüntüleri. Biz de Ergin Ataman'ın çok eski zamanlarda sevdiği bir şeye döndük, böyle sisteme. Dar rotasyon ve gerçekten yıldızların elinde parlayan bir basketbol topu. Shane Larkin ve Vasilije Micić yani 30'ar dakika civarlarında süre aldılar yanlış hatırlamıyorsam. Ve iki bu yetenek yani Efes'i sırtlarında taşıdı. Yani tabii ki diğer oyuncular çok büyük katkılar verdiler. Onların asla hakkını yemem. Elia Bryant'tan Bryant Dunstan'a, işte Tibor Plyce'a, James Anderson'a, yani daha ismini saymadım, bir sürü oyuncu oyuna giren, oynayan katkı verdi. Ama bu ana aktör iki kısaydı, takımın iki yıldızıydı. Ve Ergin Ataman dar rotasyonda bu iki yıldızın eline her şeyi bıraktı diyebilirim. Ve Ama bunun yanında tabii ki de çok önemli bence maç içi hamlelerde de bulundu Ergin Hoca. Ergin Hoca dersine iyi çalışmıştı. Hani şöyle bekleniyordu Efes'ten. Sezon sallantılı geçiyor. Ergin Ataman'ın hakimiyeti tartışılıyor mu takımın üstünde? Hani bir taktiği var mı falan. Hep böyle olur ya Türkiye. Böyle şeyler soruyor. Ergin Ataman'ın taktiği vardır. Yani neden olmasın? Ergin Ataman sanki yani nasıl diyeyim kaba tabirle dünkü çocuk değil ya. Ergin Ataman'ı açıp bir baksınlar. Yine bana Ergin Ataman'ı savundurtturuyorlar burada. Sonra adımız şeye çıkıyor. Ergin Ataman savunucusuna çıkıyor da ya hocanın 20 sene önce şeyi var ya Final Four'u var yani hani o da artık buraları nasıl oynayacağını çok iyi bilen bir hoca. Bir sürü final oynamışlığı var işte Euro Challenge, Euro Cup tamam olsun ama Efes'te finalleri, Final Four'ları yani o çok tecrübeli bir hoca. Bence iyi durdu takımın arkasında. İyi motivasyon kaynağı oldu ve Efes rahat geçti Milano'yu. Şimdi şeye tek tek girmek istemiyorum. Yani bu kadar uzun bir şey olur o zaman program. Playoff maçlarının detaylarını. Onları artık bizi affedin. Yani orada sizlerle olamadık Pelin'in anlattığı durumdan dolayı. Umarım Final Four'da ince detaylara kadar her şeyi konuşacağız. Şimdi playoff'larda diğer eşleşmelere de hızlıca bir göz atalım. Buradan bu arada şimdi Efes'i tebrik etmeden geçmeyelim. Gözümüz kulağımız 19'unda başlayacaktı. Final Four'larda Final Four organizasyonunda olacak ve kalbimiz Anadolu Efes'le birlikte Sırbistan'da atacak. Ve umarım oradan üst üste ikinci şampiyonlukla döneceğiz ve son Euroleague olduğundan ve 2000 yılından beri bunu başarabilen sanırım Olympiakos artı Maccabi miydi? Ben de tam böyle şey gibi oldum şimdi tam hatırlayamayan yaşlı amcalar gibi ama şu an bir yerden de bakmaya imkanım yok. O yüzden şeydi yani Maccabi kesin de belki Olympiakos da olabilir ama çok az takım var üst üste iki kez Euroleague'i kazanan onlardan bir neden olmayalım. Zaten çok yaklaşmıştık yıllardır. Geçen sene kazandık. Yine niye kazanmayalım? Efes benim gördüğüm en kaliteli kadrolardan biri. Yani şansımız yüksek. Buradan da imkanı olanları, bizim yok ama imkanı olanları Belgrad'a gitmeleri için artık teşvik etmekten başka çaremiz yok. Biletler tükenmiştir. Çoktan satılmıştır ama en azından belki dışarıda, belki yani özel davetli olarak hani Efes'in yanında olduğunu göstermek isteyenler olacaktır. Onlar da bence Belgrad'a gidebilenler gitsin. Böyle harika bir mutluluğu her zaman yakalayamaya biliriz diyelim. Şimdi devam edelim. Gelelim favori olan bir seri, yani favorisi net olan bir seriye gelelim. Oradan başlayayım. İlk biten seri olduğu için Real Madrid Maccabi Tel Aviv serisiyle devam edelim. Maccabi Tel Aviv'in playoff'a gireceğini sezon başında bence kimse tahmin etmiyordu. Bir kişi hariç o da ben falan deyip böyle bir egoistlik yapmayacağım ama ben gerçekten Maccabi'nin bu şeyle yani aslında Sferopoulos'la bunu başarabileceğini düşünüyordum. Ben hani şey böyle Maccabi kültüründe olan Amerikalı ve İsrailli oyuncuların yaptığı kombinasyonun tutacağını ve hani playoff'a son sıralardan da olsa girip renk katabileceklerini iddia etmiştim daha sezon başlamadan. Bu kadar. Ama benim dediklerim gerçekleşmedi bu arada. Çünkü giremeyecekti. Maccabi Rus takımları çıkmasa Maccabi bayağı da kötü de gitti bir dönem. Sferopoulos falan ayrıldı zaten. Ama ne oldu ne oldu? Kader ağlarını ördü. Maccabi Tel Aviv geldi Efes'in üstünden. Playoff'a girdi 5. sıradan. Ama işte kader ağlarını örerken bir ağ da yandan ördü ve Real Madrid'le eşleştiler. Valla ben olsam o kim olursam olayım alttan gibi ben Real Madrid'le eşleşmek istemezdim açıkçası. İyi ki de Efes'te eşleşmedi. Oradan kurtulmuş olduk. Bunun nedeni ise Real Madrid de yani 10 senedir orada. Pablo Laso 10 senedir orada. Kadroda çok büyük dinozorlar var yani yine tırnak içinde basketbol tabiriyle. O takımla bu tarz elemeli o serilerde karşılaşmak pek istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten onları alt etmek zor oluyor. Yani o dinamikleri biliyorlar, oyunu biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Real Madrid'in de ciddi problemleri vardı oraya gelirken. Yine Klasik geçen sene olduğu gibi Lasso'nun tahtı sallanıyor mu? Lasso artık takımla olmuyor mu? Real Madrid bu takımla olmuyor mu? Değişmesi gerek. İşte Thomas Hörtel'le Trey Tompkins'ti. Trey Tompkins'in kadro dışı kalması, işte sakatlıklar vesaire. Real Madrid inişli çıkışlı grafikler, zaten lider giderken pat diye dördüncülüğe düşen bir takım da var. Ve herkes şunu diyordu, hani acaba, ama ben hiç düşünmedim. Maccabi Tel Aviv'in Real Madrid'i elemesi mümkün değil. Neden derseniz, yani basketbolda her şey mümkünken. Yani yapısal olarak biraz benzer takımlar. Yapısal derken sistem olarak değil ama oyuncu tipleri olarak çok benzerler. Yani Real Madrid, Maccabi'nin o işte Skada Vilbekin'in atışları, Skada Vilbekin'in yönlendirdiği oyun ve atletizm üzerinden koyacağı her türlü sete karşılık verebilecek oyunculara ve tecrübeli bir koça sahip. Yani Maccabi ekstra bir şeyler yapmadıkça Real Madrid yenme ihtimali yok zaten yani. 100 kere oynasalar 100 kere Real Madrid yener. O yüzden o serinin biteceği belliydi. Şimdi Real Madrid Maccabi'yi çekerek bir özgüven tazeledi. Üstündeki kara bulutları dağıttı. Şimdi bir de sakatları iyileşir, rotasyona dahil olursa Real Madrid bu Final Four'daki en tehlikeli takım. Efes'le birlikte bence. Şimdi diyeceksiniz Barcelona favori değil mi? Bence değiller ama kazanabilirler yani. Hani her zaman favoriler kazanmıyor. Bence turnuvanın favorisi Efes'le Real Madrid. Yani Final Four'un favorisi. Çünkü o iki takımda da ben biraz tecrübenin ön plana çıkacağı bir Final Four bekliyorum bu sene. Gelelim o zaman buradan bu defteri kapattıysak Real Madrid Maccabi. Yani söylenecek çok söz yok. Maccabi seneye belki sonuncu bile olabilir bu arada. Buradan da bir rivayette bulunayım. Yani takım nasıl durur? Yani nasıl yapılanır? Tekrar, ama bu takıma bir şeyler gerekiyor. Böyle playoff'a kaldık, biz iyiyiz düşüncesine kapılmasınlar. Çok tek yönlü bir oyunlar olduğunu gördük Real Madrid serisinde. Onları değiştirmeleri gerekiyor bir kere başta. Real Madrid'de söz konusu Real Madrid olunca şartlar ne olursa olsun rüştünü nasıl koruyabileceğini bize gösterdi. Şimdi gelelim Olympiakos'a. Evet, Olympiakos F4'ün en sürpriz takımı ama bu kelimeyi kaç kere kullandım, bu anlıkta kullanmayayım artık diye bir şey içinde demeyeceğim ama en sürpriz takımı. Onların sezon başı böyle bir şey yapabileceklerini ben bekliyordum. Yine söylemiştim eski bölümlerde de. Playoff yapabileceğini bekliyordum ama Final Four yapabilecekleri aklımın pek ucundan geçmemişti. Orada da Georgios Bartokas artık ne kadar tecrübeli bir hoca olduğunu ortaya koydu. Ya takımla bütünleşti Bartokas ve takımı, yani şöyle, bütün dinamikleriyle resmen böyle iliklerine kadar yaşayan, çözen bir koça dönüştü. Yani Olympiakos bir koç takımı. Ha, yıldızları var mı? Ya bence öyle hani star oyuncu sayısı en az olan takım orada Olympiakos. Ama takım gibi takım. Herkesin görevi belli, herkesin rolü belli, oynadıkları oyun belli ama oynadıkları oyun çok yönlü. Şimdi orada Olympiakos, hani yıldız potansiyelinden bahsederken, tamam az yıldızları var ama çok tecrübeli oyuncuları olduğunda eklemek gerekiyor. Bir kere yani Kostas Sulukas sanıyorum ki yılın transferi ilan edilebilir yani Euroleague'de. Çünkü orada hani oyunu yönlendirebilecek ikinci bir oyun kurucu, hem de yani Kostas Sulukas gibi ikinci bir oyun kurucu bulmak acayip acayip bir şey yani. Nasıl diyeyim, böyle lüks, acayip lüks. Çünkü Euroleague'de artık guard problemi yaşıyor takımlar. Bunu Barcelona'da konuşacağız. Real Madrid'de çok detayına inmedim ama yani o kadar guard problemi var ki, yani Efes'in elindeki oyuncuların bu kadar değerli olması, işte Efes'in en büyük favorilerden biri olması da buna bağlı aslında. Ve Olympiakos orada iyi bir rotasyon oluşturdu. Bir kere guardları çok sağlam bir takım Olympiakos. Yine kısa forvetlerde de çok efektif bir takım. Pota altında idare ediyorlar. Şimdi tamam hani Fall falan var. Herkes diyecek ki ya nasıl ya işte çok iyi uzunları var da. Yok bence yani biraz daha idare ediyorlar orayı. Bunlar kötü oyuncular değil ama asıl mesele Olympiakos kısalarını durdurmak. Şimdi biz buradan şuna bağlayacağım. Karşı tarafta da Monaco vardı. Oraya da biraz söyleyeyim ondan sonra bağlayayım. Monaco bence turu geçmeyi aslında hak etti. Oynadığı oyunla gösterdiği mücadeleyle ama onlar da şunun acısını yaşadılar. Mike James çok iyi oynadı. Hiç Avrupa'da görmediğimiz kadar iyi oynadı. Hani iyi oynadı derken yani takıma uyumlu, koçla uyumlu oynadı. Ama yine de kritik anlarda topu eline alıp atabilecek yani çok az oyuncusu vardı Monaco'nun. Ve Bacon ve Mike James haricinde yani tabii ki Alfa Diallo sadece bu oyuncular da hani risk almayı seviyorlar. Topu ellerine almayı seviyorlar ama yani orijinalde Bacon ve James dışında atanınız olmayınca ve James böyle anlarda bazen yani sapıtabilince tabii ki o kırılma anlarında Monaco kaybetti. Ya onları canı gönülden de buradan onları da tebrik edeyim. Çok iyi mücadele ortaya koydular. Ben Mike James'li kadroyu görünce hem şimdi az önce şov yapıyor gibi oldum. Ben bunu söyledim, ben bunu söyledim. Ben Monaco sezon başında dedim ki son sıralarda sürünür. Ama o zaman tabii ki Obradovic hocam yoktu başlarında. Sasha Obradovic. O James'le yakaladığı uyum onları bayağı önemli bir yere taşıdı. Ve gerçekten yaptıkları yatırım da takdire şayan Monaco'nun. Ailenmelerinde bir noktada maçlarına Kevin Durant'i getirmeleri de olabilir. Durant biliyorsun bu sene süpürülerek Monaco'nun da şansını kırmış olabilir. Ya işin şakası bir yana Monaco hakikaten çok önemli mücadele ortaya koydu ve bence Final Four'a da kalabilirlerdi. Küçük bir talihsizlik yaşadılar diyelim. Bu da tecrübesizliğe yorulabilir. Şimdi gelelim Olympiakos'a hızlıca. Olympiakos Efes'in rakibi Final Four'da. Buradan şuraya bağlayacaktım. Yani iki kısa takımının savaşını göreceğiz. Kim galip çıkacak onu da izleyerek göreceğiz. Umarım biz galip çıkarız ama şunu ekleyeceğim. Simon ve Bobuasız orayı açtık. Ama Olympiakos'u kısalarımız sağlıklı olmadığı bir günde aşmamız çok zor. Ben oraya dikkat çekmek istiyorum. Pota altı her türlü çözülür. Güvendiğimiz isimler var. Olympiakos pota altı da bence hani öyle dünyanın en iyi pota altı ya Avrupa'nın en iyi pota altı değil. Ama kısalarda biz üstünlüğü sazı elimize almalıyız. Yoksa yani tek maçlı bir sistemde biraz can sıkıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. Zaten bunu koç Ergin Ataman da çok iyi biliyor. Herkes çok iyi biliyor. Karşı tarafta Larkin'le Mistic'i tutmadığını da iyi biliyor. Yani bunları hani ben böyle anlatıyorum sizler için, bizler için ama onlar herkes zaten bunun farkında. Ve ortaya çok keyifli bir maç çıkacak. Bence çok heyecanlı bir maç olacak. Adı sizi yanıltmasın Real Madrid-Barcelona maçın. İddia ediyorum ki Olympiakos-Efes maçı ondan çok daha güzel olacak. Bunu da buraya not düşelim. Devam edeyim ben. Sanırım son eşleşme kaldı. Evet Barcelona, Bayern Münih. Şimdi bunu da her seferinde söylüyorum. Benim yıldızım Andrea Trinchieri ile barışmaz. Ben Andrea Trinchieri hayranı biri olmadım hiç. Ve hocanın bazı davranışlarını ya da bazı özelliklerini gerçekten sevmiyorum. Ama yaptığı işe de çok büyük saygım var. Ben Trinchieri kadar yoktan var eden hoca çok az gördüm. Yine geldi yoktan var etti. Öldü denen Bayern Münih'i Avrupa'nın az daha zirvesine taşıyordu. Final Four'a taşıyordu son maça kadar. Hatta son maçın son anlarına kadar mücadelenin içinde kaldı Bayern Münih. Ve bu kısıtlı kadroyla gerçekten her şeyi yapabileceğini gösterdi. İşte Reynolds gitmiş. Tamam Reynolds hani Avrupa'nın en elit uzunu ama bence çok başarılı uzunlardan. Bir kere diri bir uzun. Otello Hunter'ın kariyeri belki Reynolds'tan çok daha büyük ama Otello Hunter'ın yaşı gelmiş. İşte sizin pota altınızda hani o yaşta bir oyuncu ana oyuncunuz olarak kadroda yer alıyor. Yani kolay değil ya. Kolay değil. Wade Baldwin gibi bir oyuncuyu kaybediyorsunuz. Yine ondan sonra onun yerine gelen oyuncularınız sakatlanıyor. Seriye başlayamadan işte Herkesi kaybediyorsunuz böyle. İki tane elit kısanızı kaybediyorsunuz falan. Bir Pierre Masal'ı yazıyordu Trinchieri hocam. Böyle gözlerini kırpıştırarak üstteki skorboarda bakan Trinchieri geldi aklıma bir an böyle. Hep o görüntüyle hatırlıyorum kendisini. Öyle şeyleri meşhurdur. Ya yani hocayla dediğim gibi ben birçok konuda ters düşen biriyim ama yaptıklarını takdir ediyorum. Bayern Münih'in mücadelesinin planlamasını takdir ediyorum. Çok başa dönecek olursak işte Bursa da bunu yapmalı. Yapmaya devam etmeli. Böyle yerlere gelebilmek planlı bir ilerleyişle hiç de zor değil. Bayern Münih bize bunun en büyük örneklerinden birini sergiliyor. Yani Barcelona'yı elememeleri için hiçbir sebep yoktu ama işte kadro kalitesi, tecrübe, saha avantajı, hakemler, Eurolig'in Barcelona sevdası. Bunlar da şey oldu. Şimdi tabii buradan hani ben çok sevmem konuşmaya hakemleri vesaire ama yani Barcelona'yı turu atlaması herkesin işine gelecekti. O yüzden de biraz da orada hani Bayern Münih'de azıcık kırpmadılar değil. Öyle oluyor çünkü. Bunu şeyde de gördük hani Partizan Euro Cup'da bizle Bursa ile oynarken yani nasıl bir operasyon düzenledi Lamonica. Bugün yine Alman hakem, kadın hakem neyse Sasha Pulk adını unuttum kadın hakem özür dilerim. Ya Sasha Pulk falan böyle tam hani memlekette bizim memlekette şu son dönemde maalesef çirkin bir tabir ama gerçekten ortalıkta sürekli dolaşıyor görüyorum. Yani koca koca adamların ağzında işte operasyon çocuğu vesaire gibi laflar şey ya ona benzer bir durum yani amiyane tabirle hakikaten öyle hakemler falan vardı. Bugün mesela gerçekten çok sertliğine izin verdiler Virtus'un vesaire ama hani buralar sadece küçük kırılma anlarında takımı geriye götüren detaylar olabiliyor. Bayern Münih tüm bunların üzerine çıkarak mücadelesini son noktaya kadar taşıdı. Bence Trinchieri de Yasikevicius'u mağlup etti. O Barcelona kadrosu Trinchieri'nin elinde olsa demek ki yani hiç maç vermeyecek Yasikevicius'a. Barcelona 50 attı falan yani. Yani tarihinin en düşük sayılarından biri oldu playoff'ta. Bayağı hocam bir ders verdi Yasikevicius'a. Senin dedi yiyecek daha çok ekmeğin çok yolun var dedi. Ama Yasikevicius da ben oyuncuyken de isimli bir adamdım. Koçken de isimli bir adamım. Ben de böyle takımlar çalıştırıyorum. Kusura bakma dedi ve Trinchieri'yi eve gönderdi. Partizan diyorum çok özür dilerim. Belgrad'daki organizasyona da bileti eski 300 cebine koydu. Barcelona çok umut vermedi. Yani birkaç yıldızının taşıdığı bir takım olarak göründü. Öyle bir takım olmadığını biliyoruz yani Barcelona'nın hani sezon içinde nasıl bir sistemle oynadıklarını. Çok farklı oyun. Belki de en zengin oyun planı olan takım Barcelona yani çok fazla çeşit oynayabiliyorlar. Çok fazla oyuncuları var çünkü kadroya sokabildikleri. Yani kenarda oturan herkes neredeyse oyuna dahil oluyor. Geniş bir kadro. Ama onu bir türlü Bayern Münih'in bozgununa karşı sert savunmasına, çirkin oyununa, yani çok özür dileyerek diyorum, yani çirkin değil de o şey için şey bir tabirle yani hani böyle oyunu artık hani şeye bağlamak derler ya futbolda beraberliği. Yani ona biraz götüren oyunuyla çünkü başka türlü kazanma ihtimalleri yok. O yüzden de hani ona karşı çok da üretken olamadıklarını gördük. Şimdi Real Madrid burada isterseniz hani şeyi de noktalamış olayım. Onu da söyleyeyim. Playoff durumlarını Barcelona'nın da 3-2 geçtiğini söyleyeyim. Zaten anlamışsınızdır. Son maç dedim işte son topa kadar mücadelesini sürdürdü Bayern Münih diye. Onu da söyleyeyim artık hani şey süremin de sonuna geliyorum yavaş yavaş. Final Four özelinde bakayım. Şimdi oraya hemen atlayayım. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid, Barcelona özür diliyorum. Bayern Münih gibi bir takım değil. Onlar daha çok Barcelona gibi bir takım ve muhtemelen iki atan takımın hem atan hem tutan diyeyim yani savunma da yapan takımın korakor mücadelesini izleyeceğiz. Zaten sezon içinde de çok gördük onların oynadığını. İspanya Ligi'nde de bir defa karşı karşıya geldiler yine kupada vesaire. Yani kim kime gücü yeterse gibi bir oyun oynanacak. İki takımın da geldiği serilerden çok farklı bir oyun oynanacak ve maçın ritmini alan gününde olan takımın kazanabileceği %50'ye %50 bir maç olarak görüyorum ben. Zaten Hani şunu da söyleyecektim. Final Four'da her şey olur. Bunu herkes zaten söyler eskiden beri. Tek maçlı sistem. O gün bir şey olur. Gününüz olmaz. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Böyle organizasyonların favorileri olmaz. Ama ben favori vermiştim. Benim favorim yani Efes ya da Real Madrid. O yüzden de ben Real Madrid'in sürpriz bir şekilde Barcelona'ya eleyeceğini düşünüyorum. Genel olarak kadersiz bir insanım öyle konularda. Ben dediysem de ya Barcelona gider finale kupayı alır falan. Hani böyle bir beklenti gerçekleşir. Herkes onu bekliyor çünkü Barcelona kupayı alacak en favori onlar. Yani genel kanı o. Ama ben Real Madrid Efes finali bekliyorum ve umut ediyorum ki o şey yani Real Madrid'e olan üstünlüğümüzü de orada gösterip kupayı alacağımıza inancım sonsuz. Yani hani içimden geçen bu inancım sonsuz derken ama gerçekten Olympiakos Anadolu Efes maçının çok daha keyifli olacağını düşünürken Barcelona Real Madrid maçında daha ama temposu yüksek ama çok daha böyle bence birinin koparıp götüreceği bir maç olacak gibi geliyor. Bakalım hani nasıl şekillenecek göreceğiz. Bu arada hani şeylerden de bahsedeyim çok kısa. Koç taraflarından. Yine alışık olduğumuz isimleri görüyoruz Final Four'da. Kısa bir aradan sonra büyük usta Pablo Laso dönüyor. Ben hocayı çok severim. Bunu bizi takip edenler, beni takip edenler bilir. Usta sahalara dönüyor. Ergin hocam orada yine çok oralara artık alışmış bir isim. Yine karşı tarafta Barzokas. Yani çok tecrübeli bir koç bilir yani buraları da ama yani nispeten onların yanında biraz daha buralarda kaybeden bir tarafta yer alıyor. Onun belki de kariyer patlamasını yapmak için uğraşacağını göreceğiz şampiyonluk için. Ve bir tarafta da aslında her şekilde rüştünü ispat eden ama kupa alamayan Jasikevičius var. O da kariyerinin yani koç olarak tabii ki ilk kupasını Euroleague kupasını almak için varını yoğunu ortaya koyacaktır ki elindeki takım da buna müsait. Yani klasik söylemlerle kapatmak istemiyorum programı. İşte Final Four çok zevkli olacak. Tabii ki herkesin herkesi yenebileceği bir evet yani bunları biliyoruz ama ya umuyorum hani şans ve dinamikler o gün bizim temsilcimiz Efes'in yanında olur ve güzel maçlar izleriz. Sakatlıksız, sağlıklı bir organizasyon gerçekleşir ve biz de televizyonlarımızın başından keyifle izleriz ve mutlu ayrılırız diye umut ediyorum. Ve sözlerime son verirken şunu da hatırlatayım hemen. Muhtemelen Final Four bittikten sonra hemen yayına maalesef giremeyeceğiz. O 22'siydi galiba final günü. O Pelin'in bahsettiği yayının başında sınavı 24 Mayıs'ta ve biz hemen artık ondan sonra belki 24 Mayıs'tan sonra biraz finalin üstünden sıcaklık geçmiş olacak ama buradan tekrar özür diliyoruz. Bunun ondan sonrası için en azından çok daha gelecek sene için çok daha düzenli bölümler getirmeye çalışacağız karşınıza. Bunu neden söyledim? Hem sizleri bilgilendirmek tabii ki çok değerli dinleyenleri. Hem de şunu merak ediyoruz. Biz yani şöyle bir podcaster mı deniyor? Podcaster değiliz. Böyle hani çok işin şeyinde olan nasıl denir ona? İstatistik kısmında olan podcasterlar değiliz. Bizi ya dinleyenlerin sayısının ne kadar olduğunu işte bizi hakikaten bölümlerimizi bekleyenler var mı dört gözle? Onları çok merak ediyoruz. Oyunların da geri dönüşlerini almak belki hani bir motivasyon kaynağı olur. Sevenleri, dinleyenleri üzmemek için ekstra ekstra çabalar harcamaya çalışırız ama bunları bir duysak gerçekten iyi olacak. Hani bunu prim için demiyorum asla yanlış anlaşılmasın. Bugüne kadar hiç bunu demedim de zaten. Ama biz gerçekten bunu son şeyde düşündük. Ya dedik hani biz bunları koyamıyoruz ama bizi kimler bekliyor acaba hasretle? Yani var mı bizi bekleyenler, dinleyenler? Gerçekten onu merak ediyoruz. Bize geri dönüşlerinizi gönderirseniz sevgili dinleyenler öyle çok memnun oluruz. Onun için de sizlerle Twitter adresimiz Europods. Twitter'da sayfamız var. Oradan direkt mesaj atabilirsiniz. Instagram'ı çok kullanmıyoruz. Hani görsel içerik paylaşmadığımız için çok fazla. Europods'tan bize direct mesaj yani DM atabilirsiniz Twitter'dan. Bir de hani Twitter veya sosyal medya kullanmayanlar için biz bir şey açmamıştık. Hani Europods adına bir mail hesabı vesaire, ama o yüzden ben kendi maillerimi paylaşmak isterim. Türkçe karakter olmadan burhandoangil@gmail.com ve yahoo.com. Türkçe karakter olmadan Burhan Doğangil birleşik. İki mailden de yani bana ulaşabilirsiniz. Bu ulaşırsanız şayet Pelin'le de paylaşarak sizlere geri dönüş sağlayacağız. Bu feedbackler gerçekten hani dediğim gibi son dönemde bizim de motivasyon açısından faydalı olacağını düşünüyoruz ve merakla geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Evet, ve programın sonu. Beni sabırla ve keyifle diyorum ya, keyifle dinleyip dinlemek size kalmış, özür diliyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü tek başıma konuştum. Umarım çok tek düze olmamıştır. Hani sesimi korumaya çalıştım ama yani dedim, programın başında dediğim gibi sürçülisan ettiysem affola. Umuyorum Pelinli bölümlerle, Efes'in şampiyon olduğu bölümlerle çok yakında tekrar karşınızda olacağız. Europos'tan şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.